Ayrım 12, sayfa 219. Rapor. Adli tıp hamlesi. Islak imzaya tartışmalı rapor. Islak imzalı belge geldiği anda İstanbul savcıları dosyayı hemen açtı. Basına 26 Ekim'de servis edilmeden önce ıslak imza adli tıbba gönderdi. Adli tıbbın verdiği bu rapor ve önceki raporları bir arada incelendiğinde ortaya ilginç iddialar atıldı. Şimdi en başa dönüp belgenin kopyası ve aslının adli tıp ve kriminal inceleme macerasına yakından bakalım. Belge 12 Haziran 2009 tarihinde Taraf gazetesinde yayınlandıktan sonra askeri savcılık tarafından 3 farklı kuruma inceletilmişti. Ancak sivil savcılık bu belgeyi askeri savcılığa göndermeden önce Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarları Daire Başkanlığı'nın İstanbul merkezinde inceletmişti. 20 Haziran 2009 tarihinde bu şube raporunu verdi. Eli ürünü demiş, askeri savcılık bu raporu çelişkiler içerdiği gerekçesiyle dikkate almamıştı. Kitabın önceki bölümlerinde ayrıntılı şekilde anlattığımız üzere askeri savcılıkta belge üzerinde kriminal incelemeleri 2009 yılının Haziran ayında yaptırmıştı. Bu tarihte askeri savcılık TÜBİTAK, adli tıp ve jandarma kriminalde kopya belge ve 4. sayfasında atılı Dursun Çiçek'e ait olduğu iddia edilen imza üzerinde inceleme yaptırdı. Bu 3 kurumda fotokopi olduğu için kesin bir karar veremedik diye rapor vermişti. Askeri savcılık bu raporlar üzerinde takipsizlik kararı verdi. Ama sivil savcılar polisin raporunu yeterli bulup Çiçek'i sorgulamış ve tutuklama istemiyle mahkemeye sevk etmişti. Çiçek'in mahkemede önce tutuklanmasına karşın itiraz üzerine hemen tahliye edilmesiyle savcıların yeni delil bulununcaya kadar bekleme süreci başlamıştı. Kopya belge üzerinde yeni bir kriminal inceleme de yaptırılmadı. Ancak Ekim ayının ilk günlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ıslak imzalı orijinal metnin ihbarcı tarafından ulaştırılması üzerine Ergenekon savcıları bir kez daha adli tıbbın kapısını çaldı. Belgenin ıslak imzalı nüshası adli tıp kurumuna gönderildi. Adli tıptan savcılara ilk rapor. Basına ve kamuoyuna henüz ihbar mektubu yansımamıştı. 16 Ekim 2009 tarihinde savcılık kopya belgeyi ve ek yazıları 7 yerinden mum mühür ile mühürlenmiş şekilde 2 ayrı kapalı zarf ile gönderdi. Adli tıp 8 günlük bir inceleme sonucunda kararını 19 Ekim 2009 tarihli raporuyla savcılığa bildirdi. 90'a yakın mukayese imza ile kopya belgenin altındaki imzayı karşılaştıran adli tıp raporunda 3 kişilik fizik ihtisas dairesi üyesinin imzası vardı. Adli Tıp Kurumu Başkanı Doçent Doktor C. Haluk İnce'nin onayladığı ve Adli Fen Bilimleri Uzmanı ve Daire Başkanı Profesör Doktor Bülent Üner, Adli Tıp Uzmanları Uzman Doktor Lokman Başer ve Uzman Doktor H. Mehmet Akın imzasıyla hazırlanan bu raporda şu şekilde net bir karar belirtildi. İnceleme konusu belge 4. sayfasında Dursun Çiçek'e atfen atılı basit tersimli imza ile Dursun Çiçek'in basit tersimli mukayese imzalar arasında tersim, tartı, işleklik derecesi, istif, eğim, doğrultu, hız, seyir, alışkanlıklar ve baskı derecesi bakımından uygunluk ve benzerlikler saptandığından inceleme konusu belgedeki söz konusu imzanın Dursun Çiçek'in eli ürünü olduğunun kabulü gerektiği. Tartışılan rapor. Raporla ilgili basında yer alan çok sayıda itiraz vardı. İtiraz ve tartışmaların özünde özellikle şu iddia öne çıkıyordu. Islak olduğu iddia edilen belge İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca kurye ile fizik ihtisas dairesinin belge inceleme birimine gönderildi. Ancak bu dairede çalışan diğer görevliler böyle bir belgenin birime geldiğinden haberdar olmadılar. Normal prosedürde birime gelen dosya kura ile bir ekibe dağıtılır ve hangi ekibe gideceği önceden bilinmez. Ülke gündemini ilgilendiren bu kadar önemli bir belge inceleniyorsa birimin uzmanlarından oluşan genel kurul toplanır ve bu yüksek önemli belgeyi inceler. Kurul tarafından incelenen belge oy birliği ile karara bağlanır. İddiaya göre bu belgenin incelenmesinde bu yöntemler uygulanmadı. Özel uzmanlar devreye girip belgeyi inceledi. Neden normal prosedürün bu belge için işlenmediği bilinmiyordu. Adli Tıp Kurumu'nda görev yapan ve belgenin Dursun Çiçek'in eli ürünü olduğu yolunda kanaat bildiren uzmanların ihtisas konuları, belgeyi incelemeye yetkilendirilen kişilerin kimler olduğu ve belge incelemek konusunda ehil olup olmadıkları gibi konularda da tartışmalar vardı. Ama tartışmalı da olsa adli tıp raporunu vermişti. 19 Ekim'de adli tıbbın verdiği bu rapor yeni bir hamleydi. Ama Ekim ayının asıl hamlesi bu değildi. Oyun yeniden başlıyordu. Çiçek'in sorgulanması, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmesi ve ardından tahliye kararı gelmesi üzerine dosya adeta rafa kalkmıştı. Bunun üzerine belgeleri isteyen sivil savcılığın da aynı şekilde askeri savcılığa yardımcı olacağı sanılıyordu. Sürecin başından bu yana karşılıklı bir işbirliği içinde çalışılması gerektiği de sık sık vurgulanıyordu. Ancak askeri savcılığın ıslak imzalı metni incelemek için yaptığı istek konusunda bu işbirliği hiç de sağlıklı yürümüyordu. Askeri savcılık soruşturmayı yeniden açtım, belgeyi gönderin ısrarını sürdürünce ıslak imzalı metnin adli tıbba bir kez daha gönderilmesine karar verildi. Sivil savcılar tartışmalı bir raporun arkasında durmak istemiyorlardı. Askeri savcılığa göndermeden önce adli tıbba ıslak imzalı metin bir kez daha gönderildi. Artık askeri savcılığa belge adli tıpta denilerek ret yanıtı verilebilirdi. Bir sürede böyle beklendi. Bu beklemenin nedenine ilişkin daha sonra ilginç iddialar gündeme geldi, tartışmalar yaşandı. Bu kez 11 kişi. Islak imzalı metinde adli tıp kurumuna 26 Ocak 2010 tarihi ve 2009 Taksim 993 sayılı resmi yazı ile gönderildi. 27 Ocak'ta adli tıbba ulaşan belge ile ilgili inceleme bir hafta sürdü. 4 Şubat 2010 tarih ve 250 Taksim 26.01.2010-5981-1029 Taksim 847 sayılı rapor hazırlandı. Adli tıp kurumu 4'e karşı 7 oy ile imzanın Dursun Çiçek'in eli ürünü olduğu kararını verdi. Bu karar oyunun seyrini değiştiren bir hamleydi. Ama bu hamle oldukça çok tartışma yarattı. Adli tıpta 7 üyenin imza Dursun Çiçek'in eli ürünü demesine karşın 4 üye buna karşı çıkmıştı. Karara ilişkin yaşanan tartışmaya bizzat Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı ve oy çokluğu ile alınan kararın hukuka uygun olduğunu savundu. Ama aynı başbakan Danıştay'ın katsayı ile ilgili YÖK kararını geçersiz kılan ve oy birliği ile alınan kararı hukuka uygun bulmadığını da ilan ediyordu. Kesin karar verilebilir mi? Başbakanın yorumu kişiseldi ama bilimsel olarak bakınca daha da ilginç bir durum vardı. Bilimsel bir karar kişisel oylarla alınamazdı. Yani imzanın üzerinde bir kuşku varsa, ayrıca o imzayı attığı ileri sürülen kişinin de inkarı söz konusuysa, imzanın atıldığı anda tanık olan birileri de bulunmuyorsa, imza bu kişinin eli ürünüdür, o atmıştır diye kesin bir ifade kullanmak uzmanlara göre mümkün değil. Dünyada hiçbir bilimsel kurulda, uzman laboratuvarlarda böyle bir ifade kullanılmıyordu. Olsa olsa benzemektedir denilebiliyordu. Oysa adli tıp raporunda bir adım daha ileri giderek ikinci kez ilginç bir ifade kullanılıyordu. İnceleme konusu belge 4. sayfasında Dursun Çiçek'e atfen atılı basit tersimli imza ile Dursun Çiçek'in basit tersimli polimorf mukayese imzalar arasında tersim tarzı, işleklik derecesi, istif, eğim, doğrultu, hız, seyir, alışkanlıklar ve baskı derecesi bakımından uygunluk ve benzerlik saptandığından inceleme konusu belgelerdeki söz konusu imzanın Dursun Çiçek'in el ürünü olduğunun kabulü gerektiği. İfade ilginçti. Çünkü el ürünü olduğunun kabulü gerektiği ifadesiyle adeta yargıya öneride, hatta dayatmada bulunuyordu. Kurul üyeleri de tartışılıyor. Yalnızca ifadesi değil, kuruldaki isimler üzerinde de kurulun yapısı ile ilgili de tartışmalar yaşandı. İmza Çiçek'in el ürünüdür diyen 7 kişiden 3'ü ilk raporda da imzaları bulunan Fizik İhtisas Dairesi Başkanı Profesör Doktor H. Bülent Üner, Doktor Lokman Başer ve uzman Doktor Hacı Mehmet Akın'dı. Bu 7 kişi arasında bulunan diğer 3 kişiyle ilgili de Fizik İhtisas Dairesi'nde daha önce 3 yıl başkanlık yapan yardımcı doçent Doktor Ömer Kurtaş ilginç iddialarda bulundu. Yardımcı doçent doktor Kurtaş'ın iddiasına göre imza Çiçek'in diyen doktor Gürol Berber, doktor Eyüp Kandemir ve doktor Ahmet Bülent Özat'a 19 Ekim'deki belgeyle ilgili hazırlanan ilk raporun ardından adli belge inceleme biriminde görevlendirildi. Bu 3 kişi bir haftalık kursla adli belge uzmanlığı sertifikası aldı. Öte yandan imzanın kime ait olduğunun tespit edilemeyeceğini söyleyen 4 uzman ise 8 ile 15 yıl arasında bu işin uzmanı olarak görev yapıyordu. Yani işin profesyonelleri reddederken yeni sertifika alıp ataması yapılanlar imza Çiçek'in eli ürünüdür diye karar verdi. torbadaki ıslak imza. Adli tıp kopya belgeyi ve kopya imzayı 2009 yılının Haziran ayının sonunda incelemişti. Aynı tarih ve 250/2306/2009-36090-5772/4807 sayılı bir rapor vermişti. O tarihte verdiği raporla ıslak imzalı metin üzerinde yaptığı inceleme sonucunda verdiği rapor arasında da farklar vardı. Bu farklar kopya metin ile orijinal metin arasındaki farktan kaynaklanıyor diye yorumlanabilir. Adli tıp raporunda inceleme konusu belgeyi, İrtica ile Mücadele Eylem Planı başlıklı, 4. sayfasında Doktor Deniz Piyadekurmay, Kıdemli Albay Dursun Çiçeğe atfen atılı imza bulunan, 1, 2 ve 3. sayfalarında imza bulunmayan 4 sayfalık belge şeklinde belirtirken, mukayese belgeler başlığı altında şu belgeleri saydı. 90 farklı imza. Dursun Çiçeğin mukayese imzalarını içerir. TC Ziraat Bankası'na ait 7-5-2008 Tanzim tarihli Mevduat Hesabı Sözleşmesi, 16-6-2008 tarihli ve F-034-32 no'lu dekont, 7-5-2008 tarihli ve F-014-27 no'lu dekont, 26-9-2007 tarihli Bireysel Kredi Sözleşmesi ve ekleri, taksit ödeme tablosu ve başvuru formu, 26-9-2007 tarih ve F00286-F00279 no'lu 2 adet dekont. 8-9-2008 tarihli F416-F418 no'lu 2 adet dekont fotokopisi. 28-7-2008 hesap açılış tarihli 2 adet cüzdan fotokopisi. 26-9-2007 tarihli ikametgah il muhabiri. 25-7-2001 tarihli Türksel abonelik sözleşmesi ve cihaz bildirim formu. 22-1-2002 tarihli Türksel abonelik iptal başvuru formu, 12-10-2001 tarihli Türksel abonelik sözleşmesi, 8378 no'lu TSK muvazzaf kimlik kartı fotokopisi, 31 Mart 1998 tarihli ve 10631 Yevmiye no'lu vekaletname, 8 Nisan 2009 tarihli HRK 2.üst üste 1410-32381 no'lu resmi yazı, 15 Mayıs 2009 tarihli HRK 2.üst üste 1090-45223 no'lu resmi yazı, 3-3-2009 tarihli tutanaktır başlıklı tebellü yazısı, Akbank'a ait 9-8-1999 tarihli imza ve çek takip föyü, 11-4-2002 tarihli kredi kartı başvuru formu, 21-11-2001 tarihli imza ve çek takip föyü fotokopisi, Vakıfbank'a ait 21-3-2008 tarihli müşteri bilgi formu fotokopisi, tarihsiz sermaye piyasası işlemleri risk bildirim formu fotokopisi, 1-9-2008, 25-12-2008 ve 11-9-2008 tarihli bireysel krediler başvuru formu ve tüketici kredileri geri ödeme planı fotokopileri, 17-8-2000 tarihli taahhütname fotokopisi, 87 no'lu TSK muvazzaf kimlik kartı fotokopisi, tarihsiz kefalet şerhi fotokopisi, ING Bank'a ait 366.9892 müşteri no'lu müşteri imza kartonu, tarihsiz bireysel bankacılık hizmetleri sözleşmesi, Finans Bank'a ait 7-4-2003 tarihli bilgi güncelleme formu ve bankacılık işlemleri sözleşmesi, OYAK Bank'a ait 28-9-2007 tarihli kredi sözleşmesi fotokopisi, aynı tarihli muvafakatname, geri ödeme planı ve fiş dökümü fotokopileri, Garanti Bankası'na ait 6-5-2008 tarihli bankacılık hizmetleri sözleşmesi, sermaye piyasası işlemleri risk bildirim formu, tarihsiz kredi kartı başvuru formu, 19-10-2006 tarihli 17.318 Yevmiye no'lu kat'i otosatış sözleşmesi, 20-10-2006 tarihli araç trafik tescil müracaat ve işlem formu, 25-9-1997 tarihli pasaport istek formu, 2453 dosya no'lu 2 adet pasaport teslim fişi, muvafakatname, 23-3-2007 tarihli pasaport istek formu, 27-3-2007 tarihli tebliğ ve tebellü belgesi, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Müdürlüğü'nden gelen 746.535 no'lu karayolları motorlu araçlarda yapılacak ameli imtihan formu, ehliyetname ve şoför adayı belgesi almak isteyenlerin verecekleri dilekçe örneği, trafik motor imtihan sualleri. Adli tıp ıslak imzalı belge ile Dursun Çiçek'in imzası bulunan ve çiçeğe ait bu 90 civarındaki farklı belgeyi adli belge inceleme laboratuvarında kıyasladı. Yapılan inceleme tamamlandığında ıslak imzalı belge ile tüm diğer belgeler ilgili uzman gözetiminde bir açma kapama tutanağı ile imza altına alındı. Sonra hepsi bir torbaya konuldu ve Ergenekon savcılarına gönderildi. Adli tıptaki görüş ayrılığı. Adli tıp raporu 4 Şubat 2010 tarihinde tutanakla savcılığa teslim edildi. Rapor basına duyuruldu. 4 üye muhalefet şerhi yazdı. Onların düşünce ve kanaati ise raporda şöyle ifade edildi. İnceleme konusu belgenin 4. sayfasında Dursun Çiçek'e atfen atılı imza ile Dursun Çiçek'in mevcut mukayese imzalar arasında yapılan karşılaştırmada biçimsel olarak benzerlik görülmekle birlikte gerek inceleme konusu imzanın tersiminin basit taklidinin kolay olması, gerekse Dursun Çiçek'in mukayese imzalarının farklı tersim özellikleri gösteren ileri derecede polimorf ve basit tersimli imzalar olmaları nedeniyle inceleme konusu imzanın muhalefet şerhidir. Albay uzmanların peşinde. Üyelerinin kimliği, uzmanlıkları kadar adli tıp kurumunun verdiği bu raporun muhalefet şerhinin bulunması da tartışma konusu oldu. Bu kurul ve verdiği rapor hakkında Albay Dursun Çiçek de şüpheliydi. Kurul üyeleri, üyelerin kimlikleri ve uzmanlıkları ile ilgili şüphelerine Başbakanlık üzerinden bilgi edinme kanunu çerçevesinden bir yanıt aradı. Çiçek 12 Şubat 2010 tarihinde sorduğu sorulara yasal süre olan 15 gün içinde yanıt alamadı. Bunun üzerine 6 Mart 2010 tarihinde ikinci bir dilekçe ile aynı soruları sordu. Sorduğu sorular adli tıp kurumunun tüm bilgilerinin didik didik edilmesini sağlayacak kadar kritik sorulardı. Peki şüpheli gördüğü ve merak ettiği sorular nelerdi? Belge 4 sayfa mı gönderildi, fotokopi ile kıyaslandı mı? Belge hangi tarihte kim tarafından nasıl teslim edildi? Belge üzerinde hangi incelemeler yapıldı? Yapılan incelemede plan üzerinde imza dışında parmak izi, mürekkep ve kağıt, yazıcı imza ve yazıların işlem tarihi ile eskitme işlemi gibi alanları kapsayacak ayrıntılı analizler yapıldı mı? İnceleme ne zaman tamamlandı ve rapor hakkında medyaya yansıyan bilgiler kim tarafından verildi? İncelemeye katılan uzmanlar nasıl belirlendi? Teknik bir konuda hazırlanan bir raporda neden uzmanlar arasında görüş birliği sağlanamadı? Olumsuz görüş verenlerin gerekçeleri neydi? İncelemede görev alan uzmanların imza ve belge inceleme konusundaki ihtisas ve tecrübe durumu nedir? Albay Çiçek dilekçesinde kurulun 11 üyesi, bunların uzmanlıkları, görev süreleri ve atamaları ile ilgili de tek tek ayrıntılı bilgi istedi. Dahası imzanın elle mi yoksa imza taklit makinesi ile mi atıldığı konusunda bir inceleme yapılıp yapılmadığını da sordu. Ama asıl sorusu, rapor hazırlama sürecinde adli tıp kurumuna soruşturmayı yürüten savcıların herhangi bir ziyareti oldu mu şeklindeydi. Çünkü basında yer alan iddialara göre savcı Zekeriya Öz böyle bir ziyarette bulunmuştu. Çiçek bu sorulara uzun süre yanıt bekledi. Gelmeyince idare mahkemesine dava etti ve hala bu sorularına yanıt bekliyor. Tarihten ilginç bir ıslak imza. Peki adli tıp ıslak imzanın kime ait olduğunu kesin olarak saptayabilir mi? Uzmanlar bunun mümkün olmadığını belirtiyorlar. Olsa olsa kanaat şeklinde bir saptama yapabileceğini ifade ediyorlar. Tarihimizde bazı ünlü imza sahtecilikleriyle ilgili adli tıbbın verdiği kararların daha sonra tam tersinin kanıtlandığına dair örnekler var. Bunun en ünlülerinden biri 1988 yılında yaşanmıştı. 7 Şubat 1988'de MIT raporu basına sızdı ve yayınlandı. Ortalığı karıştıran belgeleri dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren ve Başbakanı Turgut Özal iddia edilen raporun kendilerinde olmadığını açıkladılar. Çankaya yolunun kendisine kapatmaya dönük bir değerlendirme olduğunu gören Genelkurmay Başkanı Necdet Üruh olayı bir tuzak olarak nitelendirdi ve soruşturma istedi. Ortalık karışmıştı. Yoğun bir tartışma ortamında MIT raporunun belgesi ortaya çıktı. Rapor MIT'in başlıklı kağıtlarına yazılmıştı ve altında MIT Müsteşarı Kor General Hayri Ündül'ün imzası vardı. Hem de ıslak. Belge ve altında imzasıyla zor duruma düşen Ündül şok içindeydi. Evet, MIT başlıklı kağıdın altındaki imzalar benim. Bu bizim teşkilatın kullandığı kaşe. Ama ben bu raporu hiç görmedim. Bu bilgilere vakıf değilim. Böyle bir imza da atmadım dedi ama kimse dinlemedi. Ancak işin rengi daha sonra anlaşıldı. MIT raporunu verdiği bilgilerde Ergenekon soruşturmasına da hayli emeği geçen MIT'çi Mehmet Eymür yazmış ve basına sızdırmıştı. Ve bunun hemen ardından bir belge daha çıktı. İnanılmaz bir belge ve imza taklitçiliğiydi bu. MİT müsteşarının istifa metniydi bu. Altında imzası vardı. Basına ulaştırıldı ve yayınlandı. Ama MİT müsteşarı Ündül istifa ettiğinden habersizdi. Gerçek zamanla ortaya çıktı. Koltuğuna Hiram Abbas oturtulmak isteniyordu. Ve tüm bu sahte belgeler ve sahte ıslak imzalar bu amacı gerçekleştirmek içindi. Abbas planı belki tutmadı ama Hayri Ündül koltuğundan oldu. 29 Ağustos 1988'de çok yıprandığı gerekçesiyle görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Albay Dursun Çiçek ve altında imzası bulunduğu iddia edilen ıslak imza konusunun böyle bir taklit ve kurmaca olup olmadığının belirlenmesi için yargının tüm delilleri sağlıklı, tarafsız bir şekilde toplaması ve gerçek bilgilere dayanarak karar vermesi gerek. Adli tıp raporu bu nedenle tartışılıyor. İngiltere'den dönen imza kararı. Tartışılıyor çünkü adli tıbbın benzer imza kararlarından yanıldığına dair örnekler var. Eğer imzanızı, adınızı, soyadınızı yazarak atıyorsanız, yazı karakteristiğinden imzanın size ait olmadığının belirlenmesi daha yüksek bir ihtimal. Ama şekil imzası atıyorsanız kesin karar vermek neredeyse imkansız. Bu konuda neredeyse tüm uzmanlar ve kaynaklar, yatay ve dikey çizgilerden oluşan imzaların hangi elin ürünü olduğunu tespit etmenin zor olduğunu belirtiyorlar. Yani şekle dayalı imzanın kimin eli ürünü olduğunu belirlemenin çok güç olduğunu söylüyorlar. El yazısı ile ilgili birçok davada laboratuvarların verdiği kararın doğru çıktığına dair çok sayıda örnek var. Ama şekle dayalı imzalarda verilen çok sayıda yanlış karara bir örnek de avukat Turgut Kazan tarafından aktarıldı. Kazan şekle dayalı imza ile ilgili bir davayı örnek gösteriyor. Takip ettiği bu davada imzanın kime ait olduğunun belirlenmesi ve ona göre karar verilmesi gerekiyor. Mahkeme adli tıptan inceleme istiyor. Adli tıp kararı veriyor, yargıda bu karar doğrultusunda mahkumiyet kararını veriyor. Ama Turgut Kazan müvekkilinden emin, itiraz ediyor. İmza İngiltere'deki uluslararası bir referans laboratuvarına gönderiliyor. Oradan gelen sonuç farklı çıkıyor. İmzanın Kazan'ın mahkum edilen müvekkiline ait olmadığı kanıtlanıyor. Kazan davayı yeniden açıyor ve beraat kararı alınıyor. Şekle dayalı imzalar yazıya dayalı imzalar gibi değil. Türk insanı da Avrupalı gibi değil. El yazısı ile ismini yazarak imza atmaktan çok güzel şekillerden oluşan imza atmayı seviyor. Yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya çiziklerden oluşan şekillerle, yatay ve dikey şekillerle imza atmak Türkiye'de yaygındır. Albay Dursun Çiçek'in imzası da onlardan biri. Anlaşılması zor, taklit edilmesi kolay. Taklit dedi ama duyan olmadı. Albay Dursun Çiçek de bu konuyu anlatmaya çalışıyordu ama dinleyen yoktu. Sivil yargının imzanın taklit ve sahte olduğuna ilişkin ilk sorgulamadaki sözlerine itibar etmeyeceğini biliyordu ve bunda da haklı çıktı. Ancak imzayı kendisinin atmadığını, belgeyi kendisinin hazırlamadığını sürekli olarak dile getiren Çiçek, imzanın taklit olduğuna ilişkin düşüncelerini kamuoyuna anlatmak istiyordu. Savcıların karşısına ikinci kez çıkmadan önce silah arkadaşlarına ve kamuoyuna bir açıklama yapmak istedi. Ancak kendisini savunacak platform bulmakta zorlanan Çiçek, savunmasını yayınlayacak bir basın organı bulmakta bile güçlük çekiyordu. Zaten Genelkurmay Başkanlığı bu konuda düşük perdeden mücadele yapılmasını ilke edinmişti. Çiçeğe de sakin olması ve ne kadar haksız suçlama yapılsa da anlık tepki vermemesi, basına açıklama yapmaması tavsiyesi yapılmıştı. Ancak Çiçek kendisi doğrudan açıklama yapmasa da zaman zaman avukatı ve kızı aracılığıyla kamuoyunu bilgilendirmek ihtiyacı hissediyordu. Islak imzaya ilişkin açıktan verdiği o ilk yanıtı o tarihte yine çalıştığım basın kuruluşundan ayrıntılı bir şekilde kaleme aldım. 2 Kasım 2009 tarihinde yazdığım o yazı Çiçek'in sorguya gitmesinden bir hafta öncesine denk geliyordu. Bu yazıyı yazdığımızda Çiçek henüz sorgulanmamış, davet bile gelmemişti. Dahası ıslak imzalı metin adli tıbba da gönderilmemişti. İhbar mektubundaki iddialar, ıslak imza ile ilgili değerlendirmeler, bilimsel yaklaşımların neler olması gerektiği yolundaki görüşler ve ne tür incelemeler talep ettiği de bu yazıya konu oldu. İşte o yazı. 13 soruda ıslak imza. Islak imzalı belgenin bir ihbar mektubu ile savcılığa ulaştırılmasının ardından ilginç bir süreç yaşanıyor. Bu süreçte askeri savcılık ıslak imzalı metni tüm ayrıntılarıyla incelemek ve bu süreçte ihbarcının kimliğine de ulaşmak istiyor. Sivil yargı ise kendi incelemesini yeterli görüyor. Sivil yargı ihbarcının peşine düşmek yerine imzanın Dursun Çiçek eliyle atıldığı yolundaki adli tıp raporunu yeterli görüp belgenin içeriğinin suç unsuru taşıdığı boyutuyla ilgileniyor. Askeri savcılıkta inceleme bekleyen Dursun Çiçek, şimdi ikinci kez sivil yargının önüne çıkacak. Çiçek'in tutuklanma ihtimali yüksek. İşte bu süreçte ilginç notlar var. 1. Çiçek attı. İmza Dursun Çiçek tarafından atılmış, belgede kendi üretimi olabilir. Bu durumda ıslak imzalı metin elde olduğu için kanıtlamak mümkün ama zor. Kişinin kendi eliyle attığı imzaya bile adli tıp ve bilirkişiler ancak benzemektedir diye rapor verebilir. Oysa adli tıp Dursun Çiçek eliyle atılmıştır şeklinde rapor verdi. Bu rapor çok tartışma yaratacak. Dursun Çiçek'in adli tıbbın bu raporuna dava açması kaçınılmaz. 2. Başkası attı. İmzayı taklit yeteneği olan bir başkası atmış olabilir. Bu durumda iki alternatif ortaya çıkıyor. Ya ilk metin hazırlandığında ıslak imzalı taklit metin vardı ya da sonradan atıldı. Eğer sonradan atıldıysa kopya metindeki imzanın birebir kopyası mümkün değil. Eğer zaten ilk başta atılmış bir imza söz konusu ise ve bu orijinal belge şimdi ortaya çıktıysa bu kez de tartışmalı olmasına karşın imzanın taklit olduğu anlaşılabilir. 3. Suç unsuru var mı? Belgenin içeriğine ilişkin olarak farklı hukuki yorumlar yapılıyor. Karargah içinde hazırlandığı kabul edilse bile bu tür bir belge hazırlamanın suç unsuru olup olmadığı yolunda hukuki tartışma başlayacak. Emir komuta zinciri içinde hazırlanmış bir rapor ise olay Dursun Çiçek'i aşacak. Ancak üst emir olmadan bireysel bir çalışma yapılmış ise bu durumda da organize bir iş olmadığı için kişisel düşünce ve düşünceyi yayma özgürlüğü kapsamında bir tartışma yaşanacak. 4. İhbarcı kim? Çiçek cephesinden bakılınca kesinlikle karargah içini bilen birileri tarafından sızdırma var ve yargı ile basın yönlendiriliyor. İhbarcı da kendisini gizlemesine karşın aslında ipuçları bırakıyor. Bu metnin Ay Işığı ve Sarı Kız ihbar metniyle aynı kalemden çıktığı yolundaki tartışmalar bu izlerden biri. Ancak asıl izler savcılığın elinde bulunan metinde olabilir. 5. Kimyasal izler. Belge üzerinde kağıt yapımında kullanılan kimyasallar dışında bir kimyasal iz analizi yapıldığı takdirde metni hazırlayan ve bu belgeye dokunan kişilerin izleri tespit edilebilir. 6. Postahane incelemesi. İhbar mektubunun hangi postaneden atıldığının belirlenmesi ve bu merkezin kamera kayıtlarının incelenmesi, ihbar mektubunun zarfı üzerinde kimyasal ve parmak izi incelemesi yapılması da ihbarcının kimliğinin ortaya çıkmasını sağlayabilir. 7. Kağıt eskitmesi. Yapılacak incelemede suni kağıt eskitmesi olup olmadığı, kağıtların doğal yoldan eskiyip eskimediği yönünde de inceleme yapılacak. Bu inceleme orijinal belgenin yaşını, hazırlandığı tarihi de ortaya çıkartacak. Kopya belgelerinde ne zaman hazırlandığını da belirleyecek. Bu kronolojik yapı belgenin sahte olup olmadığına da ışık tutabilir. 8. Askeri savcılık ihbarcıyı arayacak. Askeri savcılık belge üzerinde yapacağı inceleme sırasında ihbarcının izini de arayacaktı. Dursun Çiçek'in imzasının taklit olup olmadığı yolundaki ayrıntılı ve bilimsel araştırmanın yanı sıra karargah içindeki muhbiri de bulmak için bir inceleme yapacaktı. Ancak orijinal belgeyi askeri savcılığa göndermeyen ve sadece adli tıp raporunu gönderen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şimdilik bu incelemeyi durdurmuş oldu. 9. Belge çoğaltma izleri. Orijinal belgenin genelkurmay içinde çoğaltılmadığı önceki araştırma ile belirlendi. Şimdi belgenin çoğaltıldığı makine araştırılıyor. Her makinenin kendi parmak izi olarak tanımlanan bir izi var. Çoğaltılan makineye ulaşılırsa kime ya da hangi kuruluşa ait olduğu ve kimler tarafından kullanıldığından yola çıkılarak bu metnin kimler tarafından ve niçin servis edildiği belirlenebilir. 10. Islak imza makinesi. Dünyada bu tür ıslak imza atabilen, ıslak metin ya da şekil hazırlayabilen makine üretimi ve kullanımı yaygın. Türkiye'de de bu tür makineler var. Hatta bazı kamu kurumları bile bu tür makinelerden kullanıyor. Bazı makinelerin ürünlerinin incelenmesinde makine işi olduğu anlaşılabiliyor. Ancak çok gelişmiş bazı makinelerin hazırladığı metinler ve o makinelerde atılan imzaların insan eliyle çıkıp çıkmadığının tespiti güç. 11. Askeri savcılığa neden gitmedi? İstanbul Başsavcılığı kendisine gelen ihbar mektubunun soruşturmasını kendisi yapmak istiyor. Ancak askeri savcılık konunun kendi sorumluluk alanında olduğunu düşünüyor. Askeri savcılığın incelemek için istediği ıslak imzalı orijinal metin askeri savcılığa gönderilmedi. Burada yargının kendi içinde bir güven sorunu yaşadığı yolunda tartışmalar da başlayacak. İhbarcının kimliğinin ortaya çıkmaması için sivil yargının belgeyi askeri yargının incelemesinden uzak tuttuğu yorumları da yapılacak. 12. İmza değişikliği tartışması. 4 ay önceki kovuşturma sırasında Albay Çiçek savcılıkta farklı bir imza atmıştı. Bunun nedeninin savcılık ifadesine kendisine sorulmadığı belirlendi. Ancak Albay Çiçek'in kayıtlara geçmesi için neden farklı imza attığım sorusu sorulmuyor dediği ve yanıtını da verdiği öğrenildi. Albay Çiçek söz konusu belgedeki imzayı 3 yıl önce terk ettiğini ve yeni bir imza kullandığını da savcılara bildirmiş. Bu durumda belgenin sahte olarak hazırlandığı ve hazırlayanların imza değişikliğini bilmediği için eski imzasını kopyalayıp metne yerleştirdiklerini de iddia etmişti. 13. İnceleme nerede yapılacak? Askeri savcılık inceleme yapsaydı Emniyet Kriminal Şube, Jandarma Kriminal Şube, TÜBİTAK'ın döküman inceleme cihazları üreten birimi ve bazı uzman bilirkişiler tarafından inceleme yapılacaktı. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı adli tıp incelemesinin ötesinde bir inceleme yapmadan Çiçek'i tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edebilir. Bu durumda bu incelemeler ancak Çiçek'in yargılama safhasında talebi üzerine yapılabilir. Başbakan ne diyor böyle? Çiçek'in ikinci kez Ergenekon savcılarına ifade vermeden önce silah arkadaşlarına yazdığı kamu vicdanı başsavcılığına başlıklı bu veda mektubunda Başbakan Erdoğan'a yönelik ilginç bir ithamı da vardı. Merhaba. Baskı ve yargısız infazları ibretle izliyoruz. Bazı siyasiler savcı ve hakimlere ne yapmaları gerektiğini açıkça söylemeye başladı. TRT 1 televizyonundaki bir canlı yayında ıslak imza önem arz ediyor, kilidi o açacak, adli tıp raporunun gereği yapılmalı, askeri yargının ıslak imzaya ilişkin olarak adli tıbbın raporunu dikkate alması gerekir. Bakın, geçen hafta 8 subay davet edildi, sonra 2 subay daha dinlendi. Demek ki süreç devam ediyor. Bu hafta içerisinde kim bilir kimler davet edilecek şeklinde yapılan açıklamalar, yani Başbakan Erdoğan'ın açıklaması, doğrudan doğruya bağımsız yargıya açık bir müdahale, yargıyı baskı altına alma ve yönlendirme suçu değil mi? Yargı alenen baskı altında. Bütün bu şartlara rağmen Türk yargısına olan güvenimiz tamdır. Başka seçeneğimiz yok. Bu ülke bizim. Mücadeleye ve gücümüzün yettiğince doğruları yapmaya devam edeceğiz. Sağlık ve başarı dilekleriyle sevgi ve saygılar sunuyorum. Bu sözleriyle başbakanın adli sürecin tamamlanmasını beklemeden adeta hüküm vermiş, yönlendirmiş olduğunu iddia ediyor. Kilit isim olarak kendisinin isminin zikredilmesine tepkili. Islak imza önem arz ediyor, kilidi o açacak sözlerine karşılık sorulacak neyin kilidi sorusuna bir yanıt verilebilir mi? Bu sözleri nedeniyle Dursun Çiçek başbakanıyla yargıda hesaplaşmak için harekete geçti. Üçlü zirvenin de konusu oldu. Muhalefet şerhi olması tartışmalara yol açması bir yana, adli tıp raporu oy çokluğuyla da olsa ıslak imzanın Albay Dursun Çiçek'in eli ürünü olduğuna hükmetmişti. Bu rapor duyulduktan sonra yeni tartışmalar başladı. Askeri savcılık ise belgeye hala ulaşamamıştı. Bu arada devletin zirvesi de ıslak imza ile meşgul oluyordu. Yapılan üçlü zirvede de bu konu ele alındı. Orgeneral Başbuğ İstanbul savcılarının defalarca istemesine karşın askeri savcılığa belgeyi göstermemesinden yakındı. Yine yargının işlemesi ve yargı önündeki engellerin kaldırılması, asker ve sivil yargının birbirine karşı güven hissinin güçlendirilmesi yönünde karar alındı. Yani belgenin ve dosyanın askeri savcılığa da gönderilmesi bu zirvede kararlaştırıldı. Zirvedeki bu yakınmasından birkaç gün sonra çıktığı bir televizyon programında Başbuğ, "Dosya gelecek, biz de inceleyeceğiz," dedi. Belge askerde. Sonunda ısrarla belgeyi isteyen askeri savcılığa belge 16 Şubat'ta teslim edildi. Askeri savcılıktan 8 kişilik bir ekip Beşiktaş'taki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gitti ve belgeyi ve ihbar mektupları ve diğer belgeleri içeren tüm dosya tutanak altında teslim aldı. Ergenekon savcıları hem ihbarcının mektubunda ismi geçen isimlerin ifadesini almış hem Çiçek'in ikinci kez ifadesini almıştı. Adli tıptan da belge altındaki imzanın Çiçek'in eli ürünü olduğunu kabulü gerektiği yolunda rapor gelince artık bir iddianame hazırlama noktasına gelmişti. Bu durumda askeri savcılığın ısrarlı talebine de yanıt verilebilirdi. Daha fazla bekletmeyi gerektirecek bir durum yoktu.